20. ayrım. İşte dünyaya, insanlara güvenimi kaybetmiş bir haldeyim. Ben bu saate kadar zaten evlenip yuva kuramamışım. Şimdi de böyle bir güvensizliğin içine düştüm. Psikolog Bey'i bir televizyon programında bu güvensizlik meselesinde konuşurken izledim. İşte o zaman verdim kararımı. Umarım hepimiz bir an önce bu dertlerden kurtuluruz. Gruptakilerin yarısından fazlası inşallah diyerek yanıt verdi bu dileğe. Sonraki adam oturduğu yerde doğruldu. Adını soyadını söyledi. Yakın zamana kadar dış işlerinde çalışan bir konsolos olduğunu anlattı. Biz diplomatlar işimiz gereği her kılığa gireriz. Nereye gönderirlerse gideriz. Dünyanın her tarafında her türlü insanla yaşarız. Bu yüzden esneyizdir biraz. Bu son iktidar döneminde benim fazla esnek davranmam ailemde, çevremde huzursuzluk yarattı. Sayın Bakan'ın konuşmalarını yazan danışmanlarından biriydim. Laiklik karşıtı bir partiye böylesine uyum sağlamamı hoş görmedi kimse. Çoğu arkadaşım bu yüzden uzaklaştı. Eşim bile tahammül edemiyordu bana. Sırf bana inat olsun diye Cumhuriyet mitingine katıldı Tan Doğan'daki. Hani bir gazeteci uyansa skandal kopacak. Bu mahalle baskısına yenik düştüm anlayacağınız. Görevimi de mesleğimi de bıraktım. Aslında bu mahalle baskısına teşekkür de borçluyum. Çünkü gerçekten kendime geldim. Ama yıllar dünyanın dört bir yöresinde sonra da Ankara'da sınırlı bir çevrede geçerken ben geçip giden o yılların farkına varmamışım. 66 yaşında ihtiyar bir adam olmuşum. Oysa benim daha ne hayallerim vardı. Emekli olduktan sonra tiyatro kurup ikinci hayatıma başlayacaktım. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Tiyatroda oynatmayı planladığım arkadaşlarımın yarısından fazlası sizlere ömür, göçüp gitti. Kalanları da çişini bile tutamaz halde. Büyük bir yalnızlık yaşamaya başladım böyle olunca. Kahve köşeleri de bana göre değil. Evde koltuğa gömülüp oku oku nereye kadar? Uyumaya başladım. Ama nasıl bir uyku anlatamam. Sadece acıkınca bir de tuvalet ihtiyacı için uyanıyorum. O kadar koyu. Hanım teşhisi koydu. Bunalıma girmişim. Aranıza katılışımın nedeni bu bunalımdan kurtulmak. Yanındaki adam bitti mi diye baktı konsolos beye. Tamam işaretini alınca görüyorum ki çoğunuzu birileri göndermiş buraya. Ben kendim geldim dedi. Adını, yaşını, mesleğini sıraladı. Benim sorunum değişimle. Bu değişim denilen şeye ayak uydurmayan yeteneksizin biriyim ben. Size komik bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela hala Atatürkçüyüm. Hala laiklikten yanayım. Hala cumhuriyetçiyim. Hala sosyalizme sempati duyuyorum. Hala insanlara günaydın, iyi akşamlar diyorum. Hala çiçek alıyorum, karım ya da sevgilim olmadığı halde. Hala bu ülkenin bölünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hani etrafımızdaki insanlar fırıldak gibi dönüp duruyor, onlar dönüp durdukça da bütün kavramların içi boşalıyor, anlamını yitiriyor ya, işte bu beni çıldırtıyor. Laiklikten suçlu bulunan partinin laiklik dersi vermesi beni kudurtuyor arkadaş. İnsanların hala o partiye oy verip iktidar yapması kanımı donduruyor. Bir akşam arabada radyo dinlerken delirdim en son. Bir kadın şarkı söylüyordu. Bir zamanlar nasıl severdim onu bilemezsiniz. Hani bu açılıma karşı çıkanlara iki cihanda da lekeli dedi ya, işte o zaman düştü gözümden. Köprünün üzerinde bir başladım ona ana avrat saydırmaya ki susturabilene aşk olsun. Sonra aldığım çiçekleri yolup köprüden aşağı atmalar, avaz avaz küfretmeler. Bir baktım eve gideceğime akşamın o saati Çengelköy sahilinde bir bankta oturuyorum. Karşı sahile bakıyorum, tek ışık yok. Oysa içinden çıkıp geldim o beyaz ışıklı curcunanın. Kör oldum sanki. İşte o saat dedim ki oğlum balataları sıyırıyorsun. Kalk bir deli doktoruna git. Gittim, onların branşı değilmiş benim meselem. Biraz daha yolum varmış onlara gitmek için. Bana buranın adresini verdiler. Umarım aranızda dönek yoktur. Kapışırız vallahi. Hepsi birden gülmeye başladı. Sadece sizi değil beyefendi. Hepimizi delirtti bunlar dedi biraz önceki kadın. Sonra söz sırası ona geldi. Kendini tanıttı. Yıllardır bir yayın evinde dışarıdan editör olarak çalıştığını, yüzlerce kitabın yayınlanmasına karar verdiğini, son okumalarını yaptığını ama sonunda az önce konuşan beyefendi gibi kendisinin de değişim dedikleri şeye ayak uyduramadığını, bu yüzden işsiz kaldığını söyledi. Yaptığım iş gereği insanları uzun bir süredir noktalama işaretlerine benzetiyorum. Elimde değil bu. Kimi görsem bir noktalama işareti beliriyor gözlerimin önünde. Şu anda burada 11 kişiyiz ama benim için sadece 8 soru işareti ve 3'te 2 nokta üst üste var. İki nokta üst üsteler psikolog beyler, sözü bize verdiler, konuşturuyorlar. Onların dışındaki hepimiz şu an için soru işaretiyiz. Belki ilerideki seanslarda bu işaretler değişecek. Kiminiz virgül olacaksınız benim için, kiminiz ünlem. Bir nefes alıp şaşkın bakışların zevkini çıkardı. Yayıncılık dünyası öylesine saygın bir meslekti ki eskiden, heyecandan uyuyamazdım. Onlarca büyük yazarın, şairin kitabını ilk ben okur, bunun bir ayrıcalık olduğunu düşünürdüm. Ama tüm meslekler gibi yayıncılık da son dönemde tahmin bile edemeyeceğiniz kadar yozlaştı. Tamamen para kazanmaya odaklandı. Bu da kalitesizliği ve yavanlığı getirdi. Televizyonlarda bacaklarını göğüslerini açarak istedikleri şöhreti yakalayamayan hatunlar bile yatak anılarını yazarak kitap aracılığıyla ulaşmaya soyundular amaçlarını. İşin kötüsü başardılar da. Aralarında öyle yeteneksizler vardı ki kendileri yazamadıkları için eli kalem tutan başka birilerine yazdırdılar bunları anı adı altında. Sayılı edebiyatçıların kitapları iki baskı bile yapamazken bunların çıkardıkları o paçavraları basmaya matbaalar yetişemez oldu. İşte ben de bu duruma isyan ettim bir gün ve bunca yıldır sürdürdüğüm işimden oldum. Bunu hazmedemedim uzunca bir süre. Agresif, çekilmez, iletişimsiz bir kadın olup çıktım. Aslında neden burada olduğumu da tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben son derece önem verdiğim o tepkimin uysallaştırılmasını, sakinleştirilmesini, evcilleştirilmesini istemiyorum. Tam tersine çirkinliklere, yozlaşmaya, ikiyüzlülüğe benim gibi tepki gösteren insanların sayısının artmasını bekliyorum. Ama bu bekleyişi sürdürürken de daha fazla yıpranmaktan korkuyorum. Aylardır o kadar kapandım ki içime, umarım hepiniz bana iyi gelirsiniz. Umarım hepimiz hepimize iyi geliriz. Sıra diğer asistana gelmişti. O da gülümseyerek kendi sahana döndü. Adını söyleyip öğretmenim ben dedi. Aslında kısa süre önceye kadar hiçbir sorunum yoktu. Mutlu bir aileydik. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Eşim dünyanın en sakin insanıydı. İşte yaşadıklarını asla eve taşımaz, asla huzursuzluk çıkarmazdı. Son zamanlarda uykusuzluk sorunu çekmeye başladı. Ne yaptı ne ettiyse aşamadı bu sorunu. Neydi uykularını kaçıran o dert, başına ne gelmişti de bizden saklıyordu. Asla öğrenemedim. Çünkü bir sabah kalktığımda gitmişti. Bir ev düşünün lütfen. Hiçbir patırtı gürültü yok. Sonra bir uyanıyorsunuz, eşiniz sizi terk etmiş. Hem de öyle bir terk etmek ki gittiği yer bile belli değil. Polise haber verdik, başına bir iş gelmiş olabilir mi diye korktuğumuz için gittiği günün akşamı otogardaki bir çöp kutusunda telefonunu ve yırtılmış haldeki kredi kartları ile kimliklerini buldular. Anlayacağınız tüm geçmişini yırtarak geride bırakıp gitmiş. Polis isterseniz arayabiliriz tüm yurtta dedi, istemedim. Madem gitmeyi tercih etti ben de rahat bırakmalıydım. Ama terk edilmek, böylesine pasif bir şiddete maruz kalmak hiç iyi gelmedi bana. Eşe, dosta, akrabalara dert anlatmaktan, onlar tarafından zavallı kadın olarak görülmekten bıktım. İyice yalnızlaştım, tatsızlaştım. Sonunda da böyle yaşamaktan yoruldum. Öğretmenin söyleyeceklerinin bittiğini anlayan adam, "Hepiniz öylesine ilginç şeyler anlattınız ki aranızda olduğum için özür dilemek zorunda hissediyorum kendimi" diye başladı. Sonra kendini tanıttı. "Benim gerçekten hiçbir travmam olmadı hayatımda. Ama ben de bazı arkadaşların dediği gibi çevremdeki değişime ayak uyduramıyorum. Toplumdaki sevgisizlik, ilgisizlik, iş ilişkilerindeki yapaylık, büyük bir yalnızlık duygusu yaşatıyor bana. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkedeki gençlerin bazıları sırf ev kiralarını birlikte ödeyebilmek için evleniyor ve bunu açık açık söyleyebiliyorlar. Son zamanlarda bu tür olaylara o kadar çok tanık oldum ki ruh sağlığımı korumak için destek almaya karar verdim." Tanışma faslı bitmişti. Kısa bir değerlendirme yaptı psikolog. Sonra haftalık ev ödevini verdi. "Bugün burada tanıdığınız yeni arkadaşlarınızı ve onların anlattıklarını düşünün yeter. Haftaya görüşürüz." Cep telefonunu uzun uzun çaldırdı. Açılmadığını görünce biraz bekleyip tekrar tekrar denedi. Baktı ki olmuyor. "Hastayım, lütfen beni ara" diye mesaj gönderdi. Mesajı göndermesinin üzerinden bir dakika bile geçmemişti ki telefonu çaldı. Hem sevinçten hem de yaptığı hızlılığın sonuç vermesinden duyduğu mutluluktan gülümsedi. Yalancıktan öksürür gibi yaparak açtı telefonu. Sesini olabildiğince çatlatmaya çalıştı. "Evde yalnızım, ayağa bile kalkamıyorum. Lütfen gelip beni bir doktora götürebilir misin?" Karşıdaki kadın, "Hemen geliyorum aşkım, sakın kalkma" diyerek telaşla kapattı telefonu. "İşte budur" diye zafer çığlığı attı. Saatlerdir baktığı alyansı konsolun üzerindeki grip ilacının kutusuna koydu. Üstüne pijamasını geçirip yatağa dağıttı ve beklemeye başladı. Kadın dairenin kapısını kendisinde kalan anahtarla açtı. Ayakkabılarını çıkarıp telaşla yatak odasına yöneldi. Gözleri kapalıydı adamın, uyuyor olmalıydı. Montunu çıkardı, yatağın kenarına koydu. Ateşi falan da yok ama kötü olmasa bu saatte kesinlikle yatmazdı diye düşündü. Sonra "geç kalırsak doktor da bulamayız" diyerek uyandırmaya karar verdi. Önce saçlarını okşadı, sonra yanağına masum bir öpücük kondurdu. Uyan sevgilim, ben geldim. Kadının her hareketini büyük bir zevkle hissediyordu adam, uyanıyormuş gibi yaptı. Geldiğin için çok teşekkür ederim, seni yormak istemezdim ama üstelik tam da ayrılmışken, fakat çok çaresiz hissettim kendimi, onun için aradım. Elbette arayacaksın. Ben de inadına açmadım telefonunu. Yine aynı şeyleri söyleyeceksin sandım. Bilseydim hasta olduğunu koşup gelmez miydim hemen? Sonra ekledi. Doktordan randevu aldın mı? Kime gideceğiz? Hayır, almadım. Halim yoktu ki. Şu yakındaki hastaneye gideriz. Nasıl olsa bir nöbetçi doktor vardır. Kadın pantolonunu, gömleğini getirmek için ayağa kalktı. Bana bir bardak su ile konsolun üzerindeki grip ilacından bir tane verebilir misin canım, dedi adam. Kadın hemen bardağa su koydu, kutuyu eline alıp kapağı açtı ve avucunun içine ters çevirdi. Avucunun tam ortasında bir metal soğukluğu hissettiği anda anladı düştüğü tuzağı. Gözleri aynı anda yarı öfkeyle yarı sevinçle parladı. Orta yaşlı adam yataktan kalkıp arkasından sarılmıştı bile. Kadın inatla kapattı avucunu. Hasta falan değil, koca bir alçaksın. Alçağım, dedi adam. Adisin, adiyim, yalancısın, evet. Evet mi? Bir de evet diyor utanmadan. Ya sen ne diyorsun, diye sordu bu kez adam. Evet mi? Hayır, dedi kadın. Evet mi, dedi kadının göğüslerini okşayıp ensesini öperek. Hayır, gerçekten hastalanırım ama evet mi? Kadın yüzünü döndü adama. Sıkı sıkı yumduğu parmaklarını araladı. Evet, serseri, evet, hayvan, evet, pislik, diyerek sarıldı. Senden nasıl vazgeçebilirim ki? Adam kadının gözlerini görebildiğini fark etti uzun bir süreden sonra ilk kez. Büyük bir tutkuyla öpüştüler. Kadın bir ara eliyle itti adamı göğsünden, kaşlarını çatarak sordu. Beni gerçekten terk edecektin değil mi? Evet, dedi adam. Hayatımın en büyük salaklığını yapacaktım. Ne yapardım ben sensiz? Dağınık yatağa çekti kadını, kulağını öperken fısıldadı. Ne olur hiç bırakma beni. Bebeğe gidip yaşlı adamı almışlardı. Tam yolu yarılamışlardı ki aylar sonra ilk kez konuşmuştu adam. Dönebilir miyiz? Önemli bir şey unuttum. Çaresiz dönmüşlerdi ama yaşlı balıkçının konuşmaya başladığını görünce bu iş tamamdır diye çok sevinmişti adam. Sonra da Ortaköy trafiğine yakalanınca az daha kaçırıyorlardı deniz otobüsünü. Yaşlı balıkçının koluna girmişti kadın iskelede yürürken. Arkalarındaki psikolog yaşlı adamın bavulunu taşıyordu. Dünyanın en büyük mutluluğu bu olmalı diye düşündü sevdiği kadına bakarak. Onun bilgeliğine, dobralığına, güzelliğine, mangal gibi yüreğine bayılıyordu. Ortadaki beşli koltuklardan birine yerleştiler. Kadın aralarında oturuyordu. Yaşlı balıkçı psikoloğa eğilerek "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim," dedi, gülümsedi psikolog. Akın ve Ahmet Marmara Adası iskelesinde birlikte karşıladılar konuklarını. Akın iskelenin demir parmaklıklarının arasından çıkan adama ''Babam, babam benim, hoş geldin'' diye sarıldı. Ahmet elini öptü, sonra psikolog ile yanındaki kadına defalarca teşekkür ettiler. Tam da anlattığı gibi adanın arka tarafında denizin hemen kıyısındaydı Akın ile Ahmet'in evi. Mevsimi çoktan geçtiği halde teneke kutulardaki rengarenk sardunyalarla doluydu bahçe. Kadın Akın'ın ve Ahmet'in öyküsünü yaşlı adamı almak için bebeğe giderken öğrenmişti psikologdan. İstanbul'u terk edip buraya gelmelerinin nedenini biliyordu artık. Bahçeyi beyaz kireçle boyanmış küçük evi, asmayla kaplanmış sundurmayı görünce iyi ki gelmişler, dedi. Onlarca deniz ürünü mezesiyle donatmıştı sofrayı Akın. Babanın en çok sevdiği balığı, istavriti buğulamıştı yayvan bir tencerede. Bir tepsi hazırlayıp yatağından kalkamayan annesine götürdü. Bir de büyük rakı açıp bardakları doldurdu. Beni babama kavuşturdunuz. Mutluluğunuza beyefendi, mutluluğunuza hanımefendi. Ertesi akşama kadar kaldılar adada. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadılar. Yaşlı adamı bırakıp vedalaşmaya hazırlanıyorlardı ki bir dakika, dedi balıkçı. İçeri gidip tek taş bir elmas yüzükle geldi. Bu benim rahmetli hanımındı. Biliyorsunuz iki kızım var. Birisine versem diğeri gücenecek. Dün sabah beni almaya geldiğinizde arabada gördüm aranızdaki sevginin büyüklüğünü. İşte onun için döndürdüm sizi eve kadar. Hem beni tekrar hayata döndürdünüz, hem de bu yüzük sevgi dolu bu kadına çok yakışır diye düşündüm. Psikoloğa döndü. İzninizle bunu hanımefendiye takmak istiyorum. Sonra kadına baktı. Kabul buyurursanız beni bahtiyar edeceksiniz. Ne diyeceğini şaşırdı kadın. Titreyen parmaklarını uzattı. Sonra yaşlı adama sarılıp yanaklarından öptü. Psikolog bir dakika o zaman, dedi. Biz dün sözlenmiştik kendi aramızda. Bu da bizim nişan yüzüğümüz olsun. Eğildi kadını herkesin önünde dudaklarından uzun uzun öptü. Şu anda beyaz ışıklı sokak lambalarının altındaki bankların hepsi boş olmalı diye düşündü adam kadını öperken. Ve umarım hayatın gergin ipinde yürüyen bizim gibi tüm risman kısa bir süre içinde olsa dengeyi sağlamış durumdadırlar. Sayfa 221. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Rica Etsem Saçımı Okşar Mısınız? 10.01.2011.